Ayrım 23. İmparator. Erol Toy. Sayfa 354. Bardağını kavradı. Tek tek tokuşturdu üyelerle. Bardağın çıkardığı sesler zincirleme bir onayı sürüklüyordu. Reşat ilkin eline sarıldı. Sonra boynuna. "Böylesine bir düzenlemeyi ancak siz yapabilirdiniz," dedi. "Tümümüz adına teşekkür ederim. Ben buyruğunuzdayım ve ne istiyorsanız yapmaya hazırım." "Unutmayın dostlarım," dedi Fehmi. "Ne yapıyorsam asıl kendim için yapıyorum. Siz de kendiniz için. Deneyimlerime değer vermenizden ötürü asıl ben teşekkür ederim." Karısını süslenmiş buldu. Salonun ağzında nedenini araştıran bakışlarla süzünce "Unuttun mu?" dedi Saadet. "Bugün Reşat Beylerin partisine gidecektik. Unutturmamam için kaç kez uyardın beni." "Ben unutkan olmaya başladım galiba Saadet. Gerçekten aklımdan çıkmış. Neyse ki zamanında geldim eve. Hemen hazırlanır inerim." diye yanıtladı. Yukarı çıktı. Yeniden tıraş oldu elektrikli makinayla. Losyon sürdü. Gömleği, elbisesi hazırlanmıştı. Kendine bir kravat seçip bağladı. Bu arada yüzünün kırışıklıklarına gözü ilişti. Elmacık kemiklerinin çıkıklığı derisini geriyordu. Ama gerdanı, ağzının kıyıları iyice büzülmüştü. Bir an yorgun gözlerle baktı kendisine. Sonra dikilip aşağıya yürüdü. Saadet kapının önünde bekliyordu onu. Hemen koluna girdi karısının. Merdiveni birlikte indiler. Kendi montajı bir araba çekilmişti merdivenin başına. İlk arabasıydı bu. Tüm isteklere direnmiş, karısına armağan etmişti. Bu armağanının onu bu yaştan sonra şoförlük öğrenmeye ittiğini biliyordu. Şoförü görmeyince ehliyeti aldığını anladı. Yine de soran gözlerle baktı karısına. Saadet, armağanına layık olduğumu ispatlamak istiyorum. Şoföre izin verdim. Bugünkü şoförünüz benim beyefendi, dedi arabanın kapısını açıp buyur ederek. Fehmi kapıyı kapattı. Unutulan bir ödevi yerine getirircesine kolundan tuttu karısının. Şoför yerinin kapısını açıp oturttu. Sonra önden dolaşıp yan kapıyı açarak oturdu. Ehliyeti parayla almış olmayasın? Elbette parayla aldım. Bedavası mümkün mü? Dur, öyleyse ben ineyim. Ne olur ne olmaz. Karımı da indireyim. Acemi şoförün kazasına kurban gitmek istemeyiz. Oho, benim yüzümü görmediler ehliyet verirken. Ama okuluna gittim ben bunun beyefendi. Her türlü arabayı vızır vızır kullandım. Şimdi anlaşıldı onartma faturalarının neden birdenbire böyle arttığı. Bak domuza, gelip fit mi soktu sana? Oysa bana, bizim atölyelerde tamir ediliyor hanımefendiciğim. Korkmadan sürebilirsiniz diyordu. Hiç yatsıma istemem, kovacağım bu şoförü Fehmi. Karı koca kahkahalar atarak ilerlediler. Gerçekten iyi kullanıyordu arabayı Saadet. Boğaz yoluna çıktıklarında torununun arabasını seçti karısı. Hemen yol değiştirip ardına düştü. Fehmi yolun değiştiğini görünce bakındı. Saadet başıyla önde giden arabayı gösterdi. "Bizim Fehmi mi o?" diye sordu Fehmi. "Evet, dur bakalım nereye gidiyor? Yahu son model spor arabayı bizimkiyle izlemek mümkün mü? Boğaz yolunda olunca Kaan'ıyla bile izlemek mümkün." Aşk olsun. Darılma, arabalar fena değil. Yabancıya değişmem. Kimse de değişmez. Zaten değişemezler. Yabancı araba girmiyor ki ülkeye. Torun doğru gidiyordu. İstinye üstlerinde tepeye tırmanmaya başladı. Bir ara yanında bir kız olduğunu gördüler. Uzun saçlı, sarışın bir genç kız. Tepelere tırmanıp ağaçların arasında boğazı görecek bir yere gelince arabanın ışıkları söndü. Saadet de torununu izledi. Boğaz ayaklarının altında kopkoyu mavilere balık çıkan firuze bir ırmak gibi ışıl ışıl akıyordu. Karşıda Çamlıca tepeleri laciverde bezenmiş sokak lambalarının hafif sarı ışıklarıyla gökyüzünü yere indirmişti. Elini uzattı Fehmi. Karısının volanın üstünde duran hafif egzamalı tombul elini yakaladı bir kumru anacı gibi. Sıktı ince parmaklarıyla. ''Bizim hiç böyle gençliğimiz olmadı Saadet.'' İmrendin mi? İmrenmemek elde mi? Yan yana olamadık en güzel günlerimizde. Bir büyük ailenin kuralları içinde ancak yatağımızda baş başaydık. Orada da çocuklar ağlıyor, sen ikide bir kalkmak zorunda kalıyordun. Tepelerden böyle bir görünüşle yıkanabilmek için bugünün olanaklarına sahip olmamız gerekti. Bizim evlerden baksak ya da çıkıp kaleden seyretmeye kalkışsak ya veletler ardımıza takılırdı, ya da Bent Deresi'nin pisliğiyle yüzümüzü buruşturmak zorunda kalırdık. Oysa bak 18'ini yeni doldurdu Fehmi. Yanında taptaze bir kız, altında son model araba ve karşısında dünyanın en güzel görünüşü. Mutluluk budur bence. Salt burada nefeslenmeye yeterli sayarım. Bir de bu olanaklar oldu mu yazgıma dua ederim gece gündüz. Dertlendin yine. Keşke gelmeseydik. Yok, gelmek iyi oldu. Bundan sonra sık sık gelelim buraya. Gençleri düşünüyorum. Ben Fehmi'nin yaşındayken meclise yiyecek, bakanlıkları inşaat gereçleri yetiştirmek için gecemi gündüzüme katıyordum. Oysa o, dünyada yaşamak adına ne varsa yapabiliyor. Bunu sağlamak da bir yerde mutluluk. Hatta bilincinde olursa kişi, daha büyük mutluluk. Birden gençliğimi özledim, seni özledim açıkçası. Uzandı. Yıllardır görmediği bir ışıltıyla bakan karısının gözlerine daldı yakından. Boğazda yıkanmış, yıldızlardan ışıklanmış gibiydi bakışları Saadet'in. Yaklaştı. Birden dudaklarının içinde bakımlı ama sertliği giderilememiş, pörsüklüğünde canlılığını yine de koruyan dudakların ılıklığını sezinledi. İrkilmeden öptü karısını. Giderek hoşlandı bile. Başını çektiğinde elleri titriyordu Saadet'in. "Adam," dedi. "Eski günlerde olduğu gibi. Adam, ben bu arabayı nice kullanırım şimdi?" "Kullanacaksın hatun," dedi. "O da eski günlerdeki gibi. Yoksa gidip Fehmi'yi çağırmak zorunda kalırım ki rezil oluruz." "Aman sus deli," dedi. "Dur biraz yatışayım, gideriz." Supi ilk kez elinde notlarla oturdu karşısına. Robert'in alışkanlığını kazanmaya başlamıştı o da. Biz üçümüz birbirimize çok benzedik diye düşündü Fehmi. Belki yaşlanmaya başlamanın etkisi. Allah'tan ki işlerin çoğunu gençlere bıraktık artık. Biz yukarıdan karar organı olarak yürütüyoruz. Yoksa dayanamazdık. Robert gözlük kullanmaya başlamıştı. Bir göz attı müdürlerine. İkisi de göbeklenmişler, ağırlaşmışlardı. Supi daha genç olduğundan gözlüğe başlamadı henüz. Kendisi kullanıyor. Ama ikisine göre dal gibi sayılır. Bir dirhem yağı, bir tutam göbeği yok. Hatta midesi bile dümdüz. Biraz oturdular. Mahir göründü. Bekledikleri gelmiş gibi kıpırdandılar. İki müdürün arasına konulmuş üçüncü koltuğa tam babasının karşısına oturdu. Artık başlayabilirlerdi. Supi notlarına bir göz attı. Fehmi başlamasını işaret edince öksürdü. "Efendim, kurulda aldığımız kararlar tam bir uygulama yolunda. Demirel tek başına iktidara geldi. Hemen hızlandırdı bizim istediğimiz işleri. Personel yasasının biraz daha ertelenip memurların ellerine toptan para geçmesini ayarladı. Planlamayı uslu çocuk haline getirip teşvik primlerini ihracat ve ithalat vergisinden indirimlerin hazırlanmasını sağladı. Yatırımlar için ayırdığı ve özellikle büyük yatırımlara tanıdığı öncelik nedeniyle savımız tam tuttu. Eski rakibinin başı çektiği bir grup kopmak üzere, kopuşun hızlanmasında bir tek bayarın rolü olacak. Buyruğunu bekliyorlar bir yere dayanabilmek için. Hatta meclis başkanının önderliğinde kuracakları partinin tüzüğü bile hazır. Reşat Bey bayarla konuşacak. Biliyorsunuz, amca der ona. Babasının eski dostu, hala en yakın arkadaşı. İçtikleri ayrı gitmezmiş. İttihatçılıkta, Kuvayi Milliyecilikte beraberlermiş. Sonra particilik serüvenlerinde de. Her zaman söylersiniz, bayarın desteği olmasa bunca kısa zamanda gelişemezdi diye. Sanırım kandıracak bayarı ve onayını alacak. Ondan sonra Demirel zayıflamış görünecek. Kendisiyle konuşuldu. Tüm çabasını, ordunun başındakileri anayasanın suçluluğuna inandırmaya harcayacak. Gizli örgüt bir iki eylemde bulundu. Amerikalılar burada da imdadımıza yetiştiler. Kamır olayı kendisi başlattı. Özellikle gençleri kışkırtmak için Orta Doğu Üniversitesi'ne törensel bir gezide bulundu. Arabasını yaktılar. Yakanların arasında orada öğretim görevlisi olarak bulunan bir eski tanıdığımız da var. Mahir'e baktı belli belirsiz. Kıpırdandı Mahir. Sarardı biraz. Dişlerini sıkıp bekledi. Sürdürdü Supi. Mahir Bey'in eski arkadaşı da tutuklandı. Bu olay gelişecek. Bir başka yardım mobilden geldi. Irak elçiliğinin görevlileri gençlere eğitim görmeleri için yardım ediyor ve onlar da birbiri ardına kaçak olarak El Fetih örgütlerine gidiyorlar. Bunun etkileri yakında görülür. Çünkü şimdiye değin bir iki ufak eylemde bulundu bizim ortak gizli örgüt. her kezinde de başarılı oldu. Öldürülen gençlerin gerici örgütler tarafından vurulduğu sanılıyor. Yani anlayacağınız Amerika'nın Kamboçya saldırısını başlatmak için uyguladığı ve başarı kazandığı metot bizde de başarılı olmak üzere. Gençler İşçi Partisi'nden koptular. Eylemin moda olması yakında birbirlerinden de koparacaktır onları. Yeter ki bir kez bir yerden bir şey patlak versin. Örgütümüz hazır. İlk fikir çatışmalarından sonra bir iki vurucu davranışta bulunacak. Hele şu El Fethi'ye gidenler geri gelsin de. Kendi aralarında örgütlenme için biraz zaman kazansınlar diye bekliyormuş Amerika şefleri. Bu arada yayın piyasası hızlandı. Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Altan Öymen gibi tanınmış gazeteci ve yazarlar bir dergi çıkarıyorlar. Madanoğlu ve Cemal Reşit Eyüboğlu'nun desteğiyle. Yakında sol ucun bir kanadı da aylık dergide ayrılığa gidecek sanıyorum. Çünkü aralarında fikir çatışması başlamış. Mihri Belli ile gençler geçinemiyorlarmış ve Kıvılcımlı gençleri tutuyormuş. O bölünme de gerçekleşirse ardından yenilerini getirir. Sözünü ettiğim gruba ise etkide bulunmak güç. Biliyorsunuz Avcıoğlu yazdığı bir kitapla ordu üstünde epeyce etki alanı sağladı. İlhan Selçuk ve İlhami Soysal da solun önde gelen kalemleri. Bunların etkisi çok olabilir. Yeni yeni çapraşıklıklar getirebilirler. Ben özellikle bu grup üzerinde çok duruyorum. Çünkü tanınmış olmaları tehlikelerini arttırıyor. Ötekiler ve gençler nasılsa kendilerini tanıtmak, kabul ettirmek için zamana gereksinirler. Olsa olsa genç subaylar üstünde etkin olurlar. Ki bizim ordu yayasında bunun önemi yoktur. Ama bu grup doğrudan yetkili subayları etkiler. Üstelik bir efsane kahramanı gibi sevilen Madanoğlu'nu da aralarına aldıklarına göre amaçları da bu zaten. Fehmi Supi'nin sustuğunu görünce Robert'e baktı. Robert sesini çıkarmadan dinlemeyi yeğliyordu. Hala bu çapraşık sorunların üstesinden gelememişti. Yanlış bir söz etmektense etmemeyi yeğliyordu. Kaç yıl vardı ki politik sorunlar söz konusu olduğunda susuyordu. Bu susuş onun ticari ve mali konulardaki gözünü daha bir arttırmıştı. Konu yine politik olunca sesini çıkarmadı. Mahir babasının kendisine baktığını sezinleyince ürperdi. Çoğunlukla bu toplantılardan kaçınırdı. Özellikle o serüvenden bu yana daha bir çekingen olmuştu. Babası kaç kez diretmişti gelmesi için. Çok sıkıştığında yurt dışına sıvışarak katılmamayı sağlamıştı. Ama bu kez mümkün değildi kaçması. Daha Supi eski tanıdık dediğinde durumu kavramıştı. Sevinç'in hızla gelişmesi gözlerinin önünde canlandı. Apar topar gittiği dünya turundan döndüğünde aramıştı onu. Aramış ve bulmuştu sonunda. Düşünceleri geriye gitti. Güçlükle yakalayıp Chams, Elisi de bir lokantaya girmişlerdi. Görünmekten korkuyordu ikisi de. Sevinç, Mahir gittikten sonra salıverilişini anlattı. Ama bir kez damgalanmanın sonuçlarını da, en küçük olay olduğunda onu içeri alıyorlar, günlerce sorguya çekiyorlardı. ''Sana söyleyeceğimden de korkuyorlardı nedense.'' demişti. ''Sana yakın buluyorum kendimi. Kafamın çok uzak olduğunu bile bile. Ters yollarda koşan iki atletiz biz. Ama düşünmeden edemiyorum. Kendi kendime hep bağışladım seni. Haberi yok. En azından gücü yok. Olanı engellemek için.'' dedim. Ama yine başıma dikildiklerinde kızmadan edemedim. ''Bağışla. Haksızdım. Biliyorum.'' Bir gün baktım, Amerika'dan bir burs önerisi geldi. Pasaport verilmeyeceğinden öylesine güvenliydim ki kabullendim. Bir günde aldım pasaportumu. Gitmedim Amerika'ya tabii. Amerika diye Fransa'ya geldim. Burada doktora yapıyorum. Bursu böyle kullanacağımı kesinlikle bildirince razı oldular. Bir de bakıyorum sen buradasın. Nasıl buldun beni? Sen demez miydin arayan bulur diye? İstanbul'dan bir kız arkadaşından aldım adresini. Ne çok seviyorlar seni. Arama dedi. Yaz istersen başka adla. Senin yüzünden başına gelmedi kalmadı. Benim de diye yanıtladım onu. İnanmadı. Deli gibi seni aradığımı sezinlemişti babam. Hemen izlemeye başladılar beni. Bir sürü iş yaptım. Atlattım sonunda tümünü. Efendi efendi oturdum. Nişanlanmaktan söz ettiler, ses çıkarmadım. Onlar bir kız sararlarsa başıma unuturum sanıyorlardı. Belki ilişkileri salt ete dayandığı için. Benim suskum sevindirdi tümünü. yoksa kuduruyordum. Seni bir an önce görmek istiyordum. Kişi isteyince nasıl sabırlı oluyor, Sevinç? Nasıl dayandım yerini bildiğim halde? Sonunda kuşkuları azaldı ya da bir türlü gitmediği için izlemeye karar verdiler. Bond'a bir anlaşma vardı. Robert'i yanıma katıp birlikte gönderdiler. Allem kallem patronun oğluna kendimi çağırlattım. 2 gün çiftliklerinde av yapmak için. Robert dönmek zorundaydı. Beni bıraktı. Sonra Paris'e gelmenin daha iyi olacağını söyleyip bir öğle yemeğiyle atlattım. Onlar bizi çiftlikte beklerken sana koştum. Atladılar. Buluştuğumuzu bilmiyorlar. Gülümsemişti Sevinç. Acılı acılı bakmıştı Mahir'e. Belki bilmiyorlar. Öğrenecekler. Ben gözaltındayım. Bitmeyen bir gözaltında. Seninle olmamdan korkuyorlar. Sanırım evlensek bunca çekinmezler. O zaman davranışlarım daha bir gözaltında olur. Ama biliyorsun bu konudaki düşüncelerimi. Kendimi yatsımam gerekli. Yapamam bunu. Bu düşüncelerle Fehmi Çok'un gelini olursam her gün ölürüm. En iyisi ayrılmamız bizim. Bir daha buluşmamamız. Çünkü dayanamıyorum seni görünce. Asıl dayanamayan benim. Seviyorum seni. Kimseyi sevmeyeceğim ölçüde. Bir mesleğim var benim. Keserim şirketli ilişkilerimi. Gideriz bir başka ülkeye. Çok dostlarım var. Nerede olsa geçiniriz. Bak sen de ekmeğini kazanıyorsun. Ne kadar sürer bu heyecan Mahir? Bir gün yitirdiklerini aklına getirirsen yaşamımız cehennem olur. Bilmiyor musun? İngiltere kralı tahtını nasıl bıraktı? Bırak bu romantizmi. Bırakmasa bıraktıracaklardı da ondan. Dal budak salmıştı dedikodu. Tahtı korumak için bıraktı aslında. Bunu bir aşk masalı olarak yutturuyorlar bize. Seninki öyle değil. Tek oğulsun. Tüm umutları sana bağlanmış. Sen bıraksan onlar bırakırlar mı? 100 firmanın temsilcisiyiz diyordun. Bunlar yeryüzüne dağılmışlar. Dünyayı bunlar yönetiyor. Nereye gidebiliriz onlardan habersiz? Biliyorum için parçalanıyor. Benim de parçalanıyor. Ama ayrılmak en iyisi. Çünkü biz düşmanız birbirimize, düşman olmak zorundayız. Ben senin salon arkadaşların gibi sırtımda Balmain varken solculuk cavcavı yapamam. İnandığım bir davanın kavgasını veriyorum. Ve sen köstek olursan bana, dönünce iş bulabilirsem sen hemen öğrenirsin. Dilersen gelirsin bana. Bir yoksul evine bir kahve içmeyi canın çektiğinde oturur konuşuruz o güzel günleri. Ama bundan ötesini isteme. Hak vermemek elde değildi. O seçimini baştan yapmıştı. Sevinç şimdi bunun acısını çıkartıyor. Supi'nin sözleri bitmek üzere. Tam kavrayamıyor söylediklerini. Bir tek şey döneniyor kafasında. O bu oyuna gelmez. Neden tutukladılar acaba? Öğrenmeliyim yoksa akıl bile bir yerde yeniliyor mu? Doğru dürüst dinlememişti ki yanıtlasın. Sussa Robert gibi... Direnerek bakıyor babası. Son cümleyi düşündü bir an. Oradan sürdürmesi gerekiyordu madem. Ordu üzerindeki etkiye takıldı aklı. Bizim ordunun disiplin ve üste uymak bakımından sayılı ordulardan biri olduğu kesin. Günlerce başlarına geçecek bir orgeneral aradıklarını kaç 27 Mayısçı'dan duymuşumdur. Sonunda Gürsel'e nasıl yapıştıklarını bilmeyen yok. Şimdi değişti mi durum? Sanmıyorum. Aynı biçimde davranacaklardır bir kıpırtı olursa. Yine bir komutan arayacaklardır. Komutanlar Supi amcanın dediği gibi Demirel tarafından suçu anayasada bulur hale getirilir. Amerikalılar da görüşlerini desteklerse kolay kolay başarılı bir kıpırdama olacağını sanmam. Belki bir komutan bulacaklardır ama komutan karşı yanda olacaktır. Kendi başlarına eyleme geçme bilincine ulaşıncaya ordunun kesin durumu budur. Kıpırtıyı hazırlayanları temizlerseniz tam tersi düşüncedekiler egemen olur. Bunlar da ilk günlerin teröründe özgür kalırlar. Sonra babamın hakkı var. Avrupa kolay kolay sürekli bir teröre bırakmaz bizi. Amerika yardımı kesmez ama bu bugünkü ekonomik koşullarda pek büyük bir önem taşımıyor. İşçilerin Avrupa'da olması büyük bir tehdit aracı. Avrupa Konseyi bizi üyelikten atarsa biz de topu atarız. Çünkü şirketler ister istemez ortalıkta çekingen davranacaklardır. Daha doğrusu buna zorunludurlar. Bir damarımızda kan eksilse bizim salt o parçamız gitmez. felç oluruz. Felç olduk mu da nice ezersek ezelim, sol yeniden hortlar. Hem de bu kez çile çekmiş olanlar hortlar ki hiç gözümüzün yaşına bakmazlar. Bizim birikimlerimiz sürekli bir terörü destekleyecek ölçüde büyümedi. Avrupa Konseyi Yunanistan'ı attığında bir Onassis çıktı. 400 milyon dolar yardım yaptı. Ardından Niarchos onunla rekabete girişti. Bir çırpıda 1 milyar dolara yakın yatırımla karşılaşıverdiler. Bizim hiçbirimizin gücü buna yetmez. Yetmeyince dışarıdaki ortaklarımızın dediğine uymak, baskı başladığında çark edip demokrasiye dönmek zorundayız. O zaman ölen ölür, kalan sesini keser diyeceksiniz. Bence yanlış bir varsayım bu. Bu kez çok adam kıyılacak. Tümünü yok edemeyeceğimize göre daha bir bilenmiş, daha bir öğrenmiş olarak kurtulacak çok kişi. Üstelik kesin düşmanlığı körüklemiş olacağız. Bilecekler ki karşılarında biz varız. Apaçık çıkacağız bu kez. Yeni yeni piyonlar süremeyiz. Şah diyoruz sizin anlayacağınız. Mat olursak çok kötü. İlk ağızlı olacağımıza ben de inanmıyorum. Ama terör kimini yıldırır, kimini biler. Bilenenler yılanlardan daha etkin olurlar. Çünkü toplumların kahramanlara gereksinimi vardır. Bu kez suskunun süreceğini sanmıyorum. Sanmadığım için de önceden haberim olsa bu tertiplere girişmek yerine demokratik yoldan çözümün bizim için daha iyi olduğunu önerirdim. Belki güç ama tüm gücümüzle çalışırsak Halk Partisi'nin iktidarını sağlama olanağının araştırılması aklıma daha yakın gelirdi. Şimdi aldığımız yerden sürüp götürmekteyiz işi. Durakladı, dudaklarını yaladı diliyle. Başta Robert, Supi ve babası şaşkınlıkla bakıyorlardı. Mahir babasının gözlerindeki şaşkınlığın giderek beğeniye dönüşmesinden kıvandı. Önem vermemişlerdi ona. Hep katlanılması zorunlu veliaht prens işlemi yapmışlardı. İlk kez olayları kavrayış ve yorumuyla tümünün şaşkınlığını sağlıyor. Uygulamada çatışıyorlar ama aynı düşünceyi sürdürmek hoşlarına gidiyor. Sürdürdü o da. Siz ilkel yolu seçmişsiniz. Pişman olmazsınız umarım. Bunun sonuçlarına da hazırlıklı olmak gerek. Sonuna değin ezmeniz mümkün olmadığına, Avrupa'nın hemen işe karışacağına göre ondan sonrasını nasıl çözümleyeceğiz? Bilenmiş olarak çıkanlarla nasıl baş edeceğiz? Diyelim ki Demirel'i düşürüp askerleri ya da onların ortak beğenisine sunacağımız birini getirdik. Sonuna değin askersel yönetimi sürdüremezsiniz ki. Bittiğinde ne olacak? Bir tek koz var elinizde. Söyletmezsiniz. Ya söyleyecekleri bir yer bulurlarsa, ya kitap yazar yayınlarlarsa, siz de çok iyi bilirsiniz ki fikir önlemek mümkün değildir ve hiçbir zaman fikri yasalarla kısıtlanamamıştır. Üstelik hep aykırı olmuştur kısıtlamalara. Cezalandırılmıştır fikri söyleyenler. Ama fikir egemenliğini yürütmüştür. Fransız devriminin temelinde yatanların tümü ezilmek, susturulmak istenmişlerdir. Gazetelerden kovulmuş, iş bulma olanakları yok edilmiştir. Ama Voltaire'in mektuplarına bir sürü para verildiğini biliyoruz bugün. Sonra bunlarla kitap bastırdığını ve düşüncesini yaydığını da biliyoruz. Bu durumda gelecekten korkuyorum ben. Şimdi sorumluluğu ortaklarımızla paylaşıp üstümüze aldık. Sonuna değin götürmek zorundayız. Başlamış işi durdurmak mümkün değildir. İstesek de durduramayız artık. Yürüyecek bu. O zaman özellikle Madanoğlu, Avcıoğlu grubuna dikkat etmeliyiz. Askeri ele geçirirlerse silah geri teper. Sırt üstü giden biz oluruz. Fehmi şimdiye değin hep donuk durmuştu oğluna. Müdürlerinin yanında onlara daha çok değer verdiğini göstermekten sakınmamıştı. Hep onları kutlamıştı. İlk kez yerinden doğruldu, sarıldı oğluna, öptü. Kendini iyi yetiştirmişsin oğlum. Seni dinlerken Amerikalı, Avrupalı ortaklarımızın en büyük müdürlerini dinliyorum sandım. Öylesine aydınlık yorumlar yaptın ki beni bile şaşırttın. Dediklerin doğru. Hemen o gruba birini sokalım. Tezden çığırından çıkarsın işi. Supi çözümler bunu. Gizli örgütle yakın ilişkileri olan dostları var. Sonra haberlere göre davranırız. Dediğin doğru. Çark bir kez döndü. Durdurmak elimizde değil. Gidebildiğince gideceğiz. Ve başarmak zorunda olduğumuzu bileceğiz. Bir kez durum gerçekleşir, varsayımlarımız tutarsa hemen eyleme geçmeli. Hükümeti kısa zamanda ele geçirmeliyiz. Ondan ötesi yerleşme dönemini tamamlamak olacaktır ki buna ayak uyduran kalır, uyduramayan gider. Yalnız ben bir şeyi merak ettim. Hiç sezmedik şimdiye bunca bilgiyi. Nereden edindin? Mahir bekliyordu bu soruyu. Güldü. Ötekiler de güldüler. Bir tek Robert, sevgi ve içtenlikle sırtını yapeşledi. Hiç anlamadığı bir hızla anlatmıştı Mahir. Ama durumu iyi kavradığını seziyordu. Bu konularda sezgisi yanılmaz Robert'in. Şimdiye bilgi yerine sezgiyle yürütmedi mi işini zaten? Supitüm'den şaşkınlık içindeydi. Mahir'in gülüşü bir sinir boşalımı gibi geldi tümüne. Hava ısındı. Solcularla düşüp kalktım bir zaman. Hani o eski öykü. Kişinin merakı artıyor. Ondan sonra oturdum, okudum. Okudukça olayların gizini daha iyi anladım. Derinleştirdim okumayı. Sonra bizim şirketin ya da babamın gelişmesini inceledim. Bildiklerimle okuduklarımı çakıştırınca durum ortaya çıkıverdi. Bundan sonra toplantıların çoğunluğunu sen yöneteceksin dedi Fehmi. Hemen sana başkan yardımcılığı verilsin. Yürüt bakalım kendi bildiğince. Yok baba dedi Mahir. Bu işi başlayan bitirsin. Benim düşünceme aykırı yapılacaklar. Aykırı olanı da uygulamak dünyanın en güç işidir. Ben yardım ederim size, dedi Supi. Ben de, diye atıldı Robert. Olmaz, dedi Mahir. Ben bu işte yokum. Fehmi başını sallayarak kararını onayladı. Yakında işler daha bir kızışacak. Sen bir dünya turuna ne dersin? İyi olur baba, karım ne zamandır istiyor böyle bir geziyi. Böylelikle ben bulaşmamış olurum. Tamam, istediğin zaman yola çıkabilirsin. Gör bak, eskiler ilkel ama ne güzel temizleyecekler her şeyi. Umarım, dilerim demek daha doğru. Elinde bir şampanya şişesiyle çaldı Sevinç'in kapısını. Akşam Uğur'un Ankara üstüne inmekteydi. Mahir göz altında olup olmadığını iyice denetlemiş. Olmadığına güvenince gelme cesaretini bulmuştu. Apartmana arabasıyla gelmedi. Bir dolmuşa binerek tam önünde indi. Çevreyi yeniden kolaçan ettikten sonra zile bastı. Sevinç açtı kapıyı. Mahir'i görünce sallandı olduğu yerde. Yaslandı kapının kıyısına. ''Beni içeri almayacak mısın?'' ''Tabii, gel. Birden şaşırdım da. Gel, kocamla tanışırsın.'' 23. ayrımın sonu. Sayfa 369.